Ayrım 7. Ama 54. gece olunca yeniden söze başlamış. İşittim ki ey bahtı güzel şahım, davül mekan bir ferahlığın içine dolduğunu ve kendisini tatlı bir meltem esmişçesine canlandırdığını hissetmiş ve başını biraz kaldırarak yastıklara dayanabilmiş. Bunu görünce külhancı mutlulanmış ve onu sağlığına kavuşturan Tanrı'ya şükürler olsun. Sonsuz merhametine sığınarak bu genç adamın benim elimle şifa bulması için ya Rabbi sana ne çok yalvardım diye haykırmış. Ve daha 3 gün süreyle onun iyileşmesi için dua etmeyi sürdürmüş. Ve kendisine serinletici bitki özleri içirmiş. Gül suları serpmiş ve en ince bakımı göstererek ilgilenmiş. Böylece yavaş yavaş davül mekanın bedenine güç gelmiş. Sonunda gözünü ışığa açabilmiş ve rahatça soluk almaya başlamış. Ve kendini daha iyi hissettiği anda külhancı içeri girmiş ve onu canlı bir çehreyle keyfince oturur bulmuş ve ona ''Şimdi oğlum kendini nasıl hissediyorsun?'' diye sormuş. Davül mekanda ''Kendimi sağlıklı ve güçlü buluyorum.'' yanıtını vermiş. Bunu duyan külhancı Tanrı'ya şükretmiş ve çarşıya koşarak orada bulduğu en iyisinden 10 pirinç satın almış. Dönerek bunları karısına vermiş ve ona ''Ey amcamın kızı, işte sana 10 pirinç getirdim. Bunlardan her gün ikisini, birini sabah ötekini akşam kesip bu çocuğa yedirmek gerek.'' demiş. Ve külhancının karısı hemen ayağa kalkıp bir piliç boğazlamış ve kaynatmış. Sonra bunu getirerek çocuğa yedirmiş, suyunu da içirmiş. Yemesini bitirince ellerini yıkasın diye sıcak su getirmiş. Bunun üzerine davül mekan yastıklara dayanarak sakince dinlenmiş. Külhancının karısı da soğuk almasın diye onu iyice örtüp bastırmış. O da öylece ikindi oluncaya kadar uyumuş. Bunun üzerine külhancının karısı kalkmış, ikinci pirinci de kaynatmış ve ona getirmiş. Dikkatle parçaları ayırdıktan sonra ona, ''Ye çocuğum, bu sana sağlık ve dirlik getirecek.'' demiş. Ve çocuk pirinci yerken hamam külhancısı içeri girmiş ve karısının söylediklerini yerine getirmiş olduğunu görmüş. Genç çocuğun başına oturarak ona, ''Kendini nasıl hissediyorsun çocuğum?'' diye sormuş. O da, Tanrı'ya şükürler olsun ki gücüme ve sağlığıma kavuştum. Allah senden razı olsun ve seni ödüllendirsin diye yanıt vermiş. Külhancı da bu sözleri duyunca pek çok sevinmiş ve çarşıya gitmiş ve oradan menekşe şurubu ve gül suyu getirmiş ve bunları ona içirmiş. Oysa külhancı hamamdan her gün ancak 5 dirhem para kazanıyormuş. Ve bu 5 dirhemden ikisini piliç, şeker, gül suyu, menekşe şerbeti almak için davül mekana harcıyormuş. Ve bu şekildeki harcamaları 1 ay daha sürmüş. Bu sürenin sonunda davül mekan tüm olarak sağlığına kavuşmuş ve hastalığının bütün izleri kaybolmuş. Bunu gören külhancı ve karısı çok sevinmiş ve külhancı davül mekana ''Oğlum şimdi benimle yıkanmak için hamama gelir misin?'' Bunca zamandan sonra yıkanmak sana iyi gelir demiş. Davül mekanda tabii çok iyi olur diye cevap vermiş. Bunun üzerine külhancı çarşıya gidip bir eşekçi ve bir eşek ile birlikte geri dönmüş. Davül mekanı eşeğe bindirtmiş ve hamama gidinceye kadar yol boyunca büyük bir dikkat ve özenle onu tutarak yanında yürümüş. Onu hamama sokmuş ve davül mekan soyunduğu sırada külhancı banyo için gerekli her şeyi satın almış ve hamama geri dönerek ''Bismillah başlayalım artık.'' diyerek ayaklarından başlayarak davül mekanın bedenini ovuşturmaya başlamış. Böylece yıkanmayı sürdürdüğü sırada hamamın tellağı içeri girmiş ve külhancının tellak olarak kendine özgü görevleri üstlenmesine şaşırıp kalmış. Ve külhancıdan hamamın göbeğine zamanında gelip işe girişememesinden dolayı pek çok özür dilemiş. Ama külhancı ona, ''Gerçekte kardeşim, ben senin sırtından bir parça yük kaldırmış olmamdan dolayı memnun olduğum gibi, evimde misafir ettiğim bu genç adama hizmet etmiş bulunmaktan da sevinçliyim.'' demiş. Bunun üzerine tellak, berberi ve kıl yolucuyu çağırmış. Onlar da davül mekanı tıraş edip kılını yolmuşlar. Sonra onu bir güzel yıkamışlar. Sonra da külhancı onu kerevete çıkarmış ve sırtına ince bir gömlek ve giysileri arasından bir giysi ve çok zevkli bir sarık giydirmiş. Bunu izleyerek beline çok renkli yün bir kuşak sarmış ve sözü edilen eşeğe yeniden bindirerek eve getirmiş. Külhancının karısı da onu gereğince karşılamak için her şeyi hazırlamış. Ev baştan başa yıkanmış, hasırlar, halılar ve yastıklar iyice temizlenmiş imiş. Bunun üzerine külhancı Davil Mekan'ı rahatça yatırmış ve ona içmesi için şeker ve gül suyundan yapılmış serin bir şerbet vermiş. Sonra da yemesi için etinin en iyi parçalarını didikleyerek söz konusu piliçlerden birini yedirmiş, suyunu da içirmiş. Bu böylece doyuncaya kadar sürmüş. Bunun üzerine Davil Mekan sağladığı nimetlerden ve sağlığına kavuşturduğundan ötürü Tanrı'ya şükretmiş ve külhancıya, "Benim için yaptıklarından dolayı sana ne kadar şükran borçluyum," demiş. Ama külhancı ona, "Bunu bir yana bırak oğlum. Şimdi sana bir şey söylemek istiyorum. Bu da artık bana adını ve nereden geldiğini söylemendir. Çünkü senin yüzünü ve davranışlarını görmekle senin seçkin ve yüksek tabakadan birisi olduğunu kuşku duymadan anladım," demiş. Bunun üzerine Davil Mekan ona, "Sen ilkin beni nasıl ve nerede bulduğunu söyle. Ondan sonra ben de kendi serüvenimi sana anlatayım," demiş. Bunun üzerine hamam külhancısı Davil Mekan'a, "Benden yana sorarsan bir sabah işime gitmek üzere gittiğim hamamın önündeki odun yığınının üzerinde seni terk edilmiş olarak buldum. Seni oraya öylece kimin attığını hiç bilmiyorum. Ancak alıp evime getirdim. Hepsi bu kadar," demiş. Bu sözleri duyunca Davil Mekan, "Kuru kemiklere can veren Tanrı'ya şükürler olsun. Ve sen, ey babalık, bir nanköre iyilik yapmış değilsin. Ve umarım ki çok yakında bunun kanıtlandığını göreceksin. Ama senden rica ediyorum, şimdi hangi ülkede bulunuyorum söyler misin?" diye haykırmış. Külhancı da ona, "Sen Kutsal Kudüs kentindesin," demiş. Bunu duyan Davil Mekan, ülkesinden ne kadar uzak olduğunu ve kız kardeşi Nusret'ten ayrı bulunduğunu acı acı duyumsamış ve ağlamaktan kendini alamamış. Ve serüvenini külhancıya anlatmış. Sonra da şu dizeleri okumuş. "Sırtıma taşınamayacak ağırlıkta bir yük koydular. Ağırlığı beni ezdi ve boğdu. Derdimin nedenini tüm ruhumun sahibi sevgilime anlattım. Ve ey hanımım, çaresiz derdim karşısında bir parça sabredemez misin?" dedim. Bana, "Ne diyorsun sen? Sabretmek mi? Sabır benim alışkın olduğum bir şey değildir," dedi. Mandrus'un İngilizceye çevirisinde bu dizeler şöyle yorumlanmış: "My burden is more grave that I can bear, for when I asked in parting from my fair, can you not wait a while? Delightful creature, she said, oh, waiting is not in my nature. Yüküm taşıyabileceğimden daha ağır. Sevgilimden ayrılırken ona, ey tatlı sevgilim, biraz bekleyemez misin diye sordum. Bana, beklemek adetim değildir diye yanıt verdi." Çevirenin notu. Bunu duyan külhancı ona, "Ağlama çocuğum, aksine kurtulman ve sağlığına kavuşmandan dolayı Tanrı'ya şükret," demiş. Davil Mekan da ona, "Şam'dan ne kadar uzakta bulunuyoruz?" diye sormuş. Külhancı, "Buradan oraya yürüyerek gitmek 6 gün tutar," diye yanıt vermiş. Davil Mekan da, "Oraya gitmeyi ne kadar isterdim," demiş. Ama külhancı ona, "Ey genç efendim, senin nasıl olur da yalnız başına Şam'a gitmene razı olurum. Sanki genç bir çocuksun. Senin için endişe duyarım ama bu geziyi yapmak için çok dayatırsan ben de seninle birlikte gelirim. Belki eşimi de birlikte alırız. Gider hep birlikte Şam'ı görürüz. Orayı gören gezginler sularını ve meyvelerini çok övüyorlar," demiş. Sonra da eşine dönerek ona, "Ey amcamın kızı, bu güzelim Şam kentini görmek için bizimle gelir misin? Yoksa burada kalıp beni beklemeye mi yeğlersin? Benim konuğuma oraya giderken eşlik etmem gerekiyor. Çünkü ondan burada ayrılmak ve bu genç çocuğa halkının söylendiğine göre çürümüşlüğe ve ifratlara düşkün olduğu bir kentin tanımadığı sokaklarında tek başına dolaşmasına müsaade etmek bana çok zor geliyor," demiş. Bunu duyan külhancının karısı, "Ama doğallıkla ben de sizinle gelirim," diye haykırmış. Külhancı buna çok sevinmiş ve "Böyle uyum içinde olduğumuzdan dolayı Tanrı'ya şükürler olsun ey amcamın kızı," demiş. Bunun üzerine hemen orada külhancı ayağa kalkmış ve evin hasırlar, kazanlar, siniler, şilteler gibi eşya ve mobilyalarını toplamış. Ve bunları tellalların bulunduğu çarşıya götürmüş ve haraç mezat sattırmış. Bunların tümü 50 dirhem tutmuş. Bu paranın bir bölümüyle gezi için gerekli bir eşek kiralanmış. Anlatının burasında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 55. gece olunca söze başlamış. İşittim ki ey bahtı güzel şahım. Külhancı üzerine dağ bir mekana bindirdiği bir eşek kiralamış ve kendisiyle karısı ardından yürümüşler. Ve kutsal şehri Şam'a gitmek üzere terk etmişler. Ve gezilerine bu kente ulaşıncaya kadar ara vermemişler. Oraya gece olduğu sırada varıp bir hana yerleşmişler. Ve külhancı üçü için yiyecek ve içecek bir şeyler satın almak üzere çarşıya gitmiş. Ve bu durumu sürdürerek handa 5 gün kalmışlar. Bu sürenin sonunda külhancının karısı gezinin yorgunluklarıyla ezgin, soğuk olarak ateşlenmiş ve birkaç gün içinde ölmüş ve Tanrı'nın rahmetine kavuşmuş. Dağ bir mekan bu ölümden büyük üzüntü duymuş. Çünkü kendisine büyük bir bağlılıkla hizmette bulunmuş olan bu merhametli kadına çok alışmış bulunuyormuş. Ama ruhunda mateme yer vermemiş. Derde boğulmuş olan zavallı külhancıya dönerek ona, "Üzülme sakın babalık, çünkü hepimiz aynı yolun yolcusuyuz ve er geç aynı kapıdan geçeceğiz." demiş. Külhancı da dağ bir mekana dönerek ona, "Allah rahmetli yüreğini ödüllendirsin. Ey çocuğum, ve bir gün dertlerimizi sevince çevirsin ve kederi bizden uzaklaştırsın. Doğru söylüyorsun, uzun boyu dertlenmenin ne yararı var? Yazılan başa gelir. Öyleyse kalkıp henüz görmek fırsatını bulamadığımız bu Şam kentini biraz dolaşalım. Çünkü senin içinin biraz ferahlamasını ve ruhunun mutlanmasını istiyorum." demiş. Bunun üzerine külhancı kalkmış ve el ele tutuşarak dağ bir mekan ile dışarı çıkmış. Ve Şam'ın çarşılarını ve caddelerini ağır ağır dolaşmaya başlamışlar. Sonunda Şam valisinin ahırlarının önüne gelmişler. Ve kapıda hatırı sayılır sayıda at, katır ve üzerlerine devecilerin şilteleri, yastıklar, denkler, sandıklar ve her türden yükler yükledikleri çökmüş deve görmüşler. Ve de orada birçok genç ve ihtiyar köle ve hizmetçi varmış. Ve bütün bu kalabalık bağırıp çağırıyor, gürültü patırtı içinde bulunuyormuş. Dağ bir mekan kendi kendine, "Kim bilir bu köleler, bu develer ve bu sandıklar kimindir?" demiş. Sonra hizmetkarlardan birine yaklaşarak bilgi edinmeye karar vermiş. Kendisine, "Bu Şam valisinin Şah Ömerü'n-Nema'nın gönderdiği bir armağan kervanıdır. Bütün bunlar her yıl Şah Ömerü'n-Nema'na Şam kentinin yolladığı harcı oluşturmaktadır." demişler. Dağ bir mekan bu sözleri işitince gözleri yaşla dolmuş ve yavaşça şu dizeleri okumaya başlamış. "Uzaktaki dostlar, suç susmanı suçlar ve kötüye yorarsa nasıl karşılık verebilirim onlara? Susma kötüye yorumlanır ve onlarda yaşayan eski dostluğumuzu öldürürse bana yapacak ne kalır? Ve dertlerime sabırla katlanmak istesem de her şeyi ve de gücümü yitirmişken sabrımdan hala bir şeyler kaldığından söz edebilir miyim?" Sonra bir an susmuş ve şu dizeler aklına gelmiş. Çadırını topladı ve çekip gitti. Ona tapınan gözlerimden çok uzaklara. Ona tapınan gözlerimden kaçtı. Oysa tüm varlığımı titretiyordu. Güzelim uzaklaşıp gitti. Yaşamım soldu. Ama arzum şurada kaldı. O da uzaklaşıp gitmedi ki. Yazık. Yazık ki seni bir daha göremeyeceğim. Öyleyse hangi uzun ve ayrıntılı sistemleri yapayım sana? Dağ bir mekan bu dizeleri okuyup bitirince ağlamış. Bunu gören temiz yürekli külhancı ona, "Ey çocuğum, aklını başına topla. Senin sağlığını yeniden kazanmak için ne kadar üzüntü çektik. Şimdi döktüğün bunca gözyaşı yüzünden yeniden hasta olacaksın. Lütfen sakin ol, ağlama artık. Zaten başım dertte. Senin de yeniden elden ayaktan düşmenden korkuyorum." demiş. Ama dağ bir mekan bir türlü kendini tutamamış ve kız kardeşi Nusret'i ve babasını hatırlayarak gözyaşlarına boğulmuş ve şu harika dizeleri okumuş. "Dünyadan ve yaşamdan yararlanmaya bak. Çünkü dünya kalsa da yaşam kalmıyor. Yaşamı sev, yaşamdan yararlan. Mutluluk bir zaman için vardır, acele et. Ve düşün ki geriye kalan hiçtir. Çünkü geriye kalan hiçlikten başka bir şey değildir. Çünkü yaşamda, aşkın dışında, yeryüzünde, boşluktan ve ıssızlıktan başka bir şey yoktur. Çünkü dünya, gezgin atlının konuk evi gibidir. Dostum, yeryüzünün atlı gezgini ol sen de. Hamam külhancısının kendinden geçercesine dinlediği ve birçok kez tekrarlayarak öğrenmeye çalıştığı bu dizeleri okumayı bitirince, Davil Mekan belli bir süre düşünmeye koyulmuş. Bunun üzerine onu tedirgin etmek istemeyen külhancı sonunda, "Ey genç efendim, sanırım ki boyuna ülkeni ve ana babanı düşünüyorsun," demiş. Davil Mekan da, "Evet babacığım ve de artık bu ülkede bir dakika daha kalamayacağımı da hissediyorum. Ve sana veda edip kendimi çok yormadan şu kervanla dinlene dinlene yol alarak gitmek istiyorum. Böylece kendi kentim Bağdat'a ulaşırım inşallah," demiş. Bunun üzerine hamam külkancısı da ona, "Ben de seninle gelirim. Çünkü artık seni yalnız bırakmayacağım gibi ben de senden ayrılamam ve de senin bakıcın olmaya çoktan soyunduğumdan dolayı şimdi artık yarı yolda durmak istemiyorum," demiş. Daha bir mekanda, "Tanrı senin bu bağlılığını kutsasın ve ödüllendirsin," diye onu yanıtlamış. Ve bunca bahtlı olduğundan dolayı son derece sevinmiş. Bunun üzerine külhancı Davil Mekan'ı eşeğe bindirmiş ve ona, "Sen yolculuk boyunca istediğin süre eşek üzerinde kal. Oturmaktan yorulduğun zaman istersen iner yürüyebilirsin," demiş. Davil Mekan da ona coşkuyla teşekkür etmiş ve, "Gerçekte senin benim için yaptıklarını kardeş kardeşe yapmaz," demiş. Sonra ikisi birlikte kervanla yola koyulmak ve Bağdat doğrultusunda Şam'dan çıkmak için güneşin batmasını ve gecenin serinliğini beklemişler. Davil Mekan ile hamam külhancısının durumu böyleymiş. Davil Mekan'ın ikiz kız kardeşi genç Nusret'e gelince, hali vakti yerinde bir ailenin yanında hizmetçilik görevi bulabilmek ve bu yoldan biraz para kazanarak kardeşine bakmak ve onun arzuladığı şiş kebabı yapmak üzere et satın alabilmek için Kudüs'teki handan dışarı çıkmış. Başını da eski deve tüyü kumaşla örtmüş ve nereye gideceğini bilmeden rastgele yürümeye başlamış. Ruhu ve yüreği kardeşi için endişe doluymuş. İkisinin birlikte ülkelerinden ve ana babalarından uzak olmalarından ötürü kaygılar içinde kıvranıyormuş. Düşüncelerini esirgiyici Tanrı'ya doğrultarak dudaklarına gelen şu dizeleri okumuş. Karanlıklar çöküyor ve her yandan ruhumu kaplıyor ve acımasız alevler beni çökertiyor ve elimi ayağımı kırıyor. Arzu içimde acıyla yankılanıyor ve içimdeki dertleri yüzüme yansıtıyor. Ayrılık acısı içimde çörekleniyor ve hiçbir şeyin yatıştıramadığı sürekli bir çile, bir uçurum gibi kötü şekilde içimde derinleşiyor. Uykusuzluk mateminin yoldaşı olmuş. Arzunun ateşi de gıdamı oluşturur. Böyleyken ruhumun gizini nasıl saklarım? Ben ki yüreğimdeki acıyı gizlemek yollarını ve sanatını hiç bilmiyorum. Eriyik ateşiyle aşk kalbimde sel gibi akıp beni boğuyor. Ey gece, sen onu tanırsın. Geçen saatlerin sükunu içinde ey haberci. Git ona derdimin yoğunluğunu bildiğini, kollarında gözümü kırptığımı hiç görmediğini söyle. Ve genç Nusret böylece caddeler boyunca avare dolaşırken, yanındaki 5 bedevi ile birlikte kendisine doğru bir bedevi kabile reisinin gelmekte olduğunu görmüş. Reis ona uzun uzun bakmış ve hemen başı eski bir kumaş parçasıyla örtülü olan bu paçavra halindeki kaba kumaşın güzelliğini daha da belirgin kıldığı bu güzel kıza şiddetle sahip olma arzusu duymuş. Ve çekinmeden onu izleyerek ve onun tenha ve dar bir sokağa girmesinden yararlanarak önüne geçip kıza, "Ey genç kız! Sen özgür müsün, köle misin?" diye sormuş. Bedevinin bu sözü üzerine genç Nusret hareketsiz kalmış. Sonra da, "Lütfen ey yolcu, bana dertlerimi ve felaketlerimi hatırlatan sorular sorma," demiş. O da, "Ey genç kız, sana bu soruyu soruyorsam, benim de 6 kızım varken, bunlardan 5'ini yitirdiğim ve geri kalan tek kızımın da evimde hüzünlenerek yaşadığı içindir. Bu küçük kızım için ona yoldaşlık edecek ve zamanını hoşça getirtecek bir dost bulmak istiyorum. Senin özgür olup da evimde konukluğunu kabul edip etmeyeceğini ve evladım olarak küçük kızımın kardeşlerinin ölümüyle tuttuğu matemini unutturmak üzere aileme katılıp katılmayacağını sormak isterdim demiş. Nusret bu sözleri duyunca kafası karmakarışık olmuş ve ona "Ey şeyh, ben bu kentte garip bir genç kızım. Hicaz'dan birlikte geldiğim bir de hasta erkek kardeşim var. Aslında evine gidip kızına arkadaşlık etmeye çok isterdim ama her akşam gidip kardeşimi görmek koşuluyla olur bu" demiş. Bunu duyan bedevi ona "Olabilir ey genç kız. Sen kızımla sadece gündüzleri ilgilenirsin ve de istersen kardeşini de evime taşırız. O da yalnız kalmamış olur" demiş. Ve bedevi öylesine kandırıcı görünmüş ki kız onunla gitmeye karar vermiş. Ama bu alçak herif aslında bütün bu konuşmalarla onu baştan çıkartmaktan başka şey düşünmüyormuş. Çünkü kendisinin hiçbir çocuğu olmadığı gibi evi barkı da yokmuş. Kendisiyle Nusret ve öteki 5 bedevi kentin dışına çıkmakta gecikmemişler. Ve hareket etmeye hazır durumda yüklü develerin ve su dolu tulumların bulunduğu bir yere ulaşmışlar. Bedevi kabile reisi devesine binmiş. Nusret'i de ardında terkisine oturtmuş ve hareket işareti vermiş. Oradan hemen uzaklaşmışlar. O zaman zavallı Nusret kandırıldığını ve kaçırıldığını anlamış. Ve kendisinin ve yardımsız tek başına bıraktığı kardeşinin talihine ağlayıp sızlanmaya koyulmuş. Ama bedevi onun yalvarıp yakarmalarından etkilenmeksizin durup dinlenmeden bütün gece şafak sökünceye kadar yol almış. Ve çölde gözden ırak güvenli bir yer bulunca durmuş. Nusret'in hala ağlamakta olduğunu görünce bedevi adamlarını durdurarak dereden inip Nusret'i de indirerek kızgınlıkla yanına yaklaşıp ona "Ey tavşan yürekli, evinden dışarı çıkmamış kötü şehirli kız, ağlamayı keser misin yoksa geberinceye kadar kamçılanmayı mı yeğe tutarsın?" demiş. Kaba bedevinin bu kıyıcı sözlerini duyunca zavallı Nusret yüreğinin isyan ettiğini duyumsamış ve artık ölümden korkmayarak "Ey çöl haydutlarının reisi, felaket saçan adam, cehennem zebanisi, sen benim güvenimi kötüye kullanmaya nasıl cesaret edersin ve kendine ihanet edercesine sözünden nasıl dönersin? Ey alçak hain, bana ne yapmak istiyorsun?" diyerek haykırmış. Bu sözleri duyunca bedevi çok kızarak ona yaklaşmış, kırbacını kaldırarak ona "Kötü şehirli, görüyorum ki kamçıyı sırtında duymak istiyorsun. Bak sana eğer hemen canımı sıkan ağlamalarını ve küstah dilinle yüzüme karşı haykırdığın konuşmaları kesmezsen, parmaklarımla dilini tutarak koparacağımı ve bacaklarının arasındaki şeyine sokacağımı haber veriyorum. Ve bunu sana külahım üzerine yemin ederek söylüyorum" diye haykırmış. Böyle kaba konuşmalar duymaya alışık olmayan genç kız, bu müthiş tehdidi duyunca titremeye başlamış ve susmuş. Ve korkudan başını örtüsünün altına saklayarak, hıçkırıklarını önleyemeyerek şu şikayet dolu şiiri okumuş. "Of, bir zamanlar oturduğum o sevgili eve kim gidip gözyaşlarımı ulaşmak istediği yere götürür? Acaba acı ve ıstırap dolu bir yaşamda bahtsızlığıma daha uzun süre katlanabilecek miyim? Yazık ki şimdi böyle acınası bir sefalete düşmek için uzun süre mutlu ve sevilerek yaşamışım. Of, acaba kim bir zamanlar oturduğum eve gidip gözyaşlarımı ulaştırmak istediğim kimseye götürür?" Hayranlık verecek kadar uyumlu bu dizeleri duyan bedevi, sözlerin etkisine kapılarak bahtsız güzel kıza acımış ve yanına yaklaşarak gözyaşlarını silmiş. Ona yemesi için bir parça arpa peksimeti vermiş ve de "Bir başka sefer öfkelendiğim zaman bana karşılık vermeye kalkmamalısın. Çünkü buna dayanacak tinette değilim. Ve de sana ne yapacağımı sorduğundan dolayı işte söylüyorum. Şunu bil ki ben sana ne cariye ne de köle olarak sahip olmak istiyorum. Sana iyi davranacak ve sana benim sağlayacağım gibi mutlu bir yaşam sağlayacak herhangi bir zengin sacire satmak istiyorum. Bu maksatla seni Şam'a götüreceğim" demiş. Nusret de istediğini yap yanıtını vermiş. Böylece yeniden deveye binilmiş ve Nusret daima bedevinin yanına oturmuş olarak Şam doğrultusunda yola çıkılmış. Ve çok acıktığından bedevinin kendisine verdiği arpa peksimetinden yemiş. Anlatının burasında sabahın belirdiğini gören Şehrazat yavaşça susmuş. 7. ayrımın sonu. Sayfa 87.